Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu hafta en fazla tartışılan olaylardan biri Yargıtay'ın yeni binasının doğayla açılmasıydı. Bu aralar Diyanet İşleri Başkanı daha önce görülmediği kadar gözler önünde, değil mi?
Yargıtay binası, Yargıtay yeni yargı yılı açılırken Yargıtay'ın yeni binası da açıldı. O açılışa Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanı da götürdü. Bir yanında Yargıtay Başkanı, bir yanında Diyanet İşleri Başkanı. Bina için açılış duası edildi. Ama çok simgesel bir fotoğraf tabii. Bir süredir Türkiye'de laiklikle ilgili kuralların gevşetildiği, erozyona uğradığı, tahrip edildiğine ilişkin iddialar da var. Bu konuda kaygı duyan insan sayısı gitgide daha da fazlalaşıyor. Bunu körükleyen hususlardan birisi Cumhurbaşkanı'nın diğer bakanlardan daha fazla Diyanet İşleri Başkanı'yla beraber dolaşması. Gittiği hemen hemen her yere Diyanet İşleri Başkanı'nı götürüyor. Belki de en fazla görüşen isim zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Diyanet İşleri Başkanı. Sadece tabii açılışlarda dua etmekle de kalmıyor. Türkiye'nin önemli siyasi meseleleriyle ilgili de açıklamalar yapıyor. Mesela bir sel felaketi olduğunda Diyanet İşleri Başkanı'nı orada görüyoruz. Ya da ne bileyim bir sosyal medya tartışması olduğunda Diyanet İşleri Başkanı'nın hükümetin görüşlerini savunurken yine ortaya çıktığını görüyoruz. Son olarak yine sosyal medya ile ilgili tartışmalarda bu dini açıdan da sosyal medya ile ilgili yeni bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Hatta onunla da kalmadı. Bir laiklik tanımı, tersten bir laiklik tanımı yaptı diyebiliriz. Dinin kulla Allah arasında kalmasını istediğini bazı kesimlerin, yargıda, siyasette, ticarette olmaması gerektiğini söylediğini aktardı ve bunu eleştirdi. Tam da laikliğin tanımını yaptı aslında. Gerçekten dinin kulla Allah arasında olması ve devlet işlerinde de dinin bulaşmaması gerektiği biçimde genel laiklik tanımının tam tersini söyledi. Tabii bu da çok büyük kıyamet kopardı. Dediğim gibi sosyal medya meselesini aktardı. Şimdi son olarak da gençlerin artık kul gibi hissetmediklerini söyledi sosyal medya nedeniyle. Bireysel hareket ettiklerini aktardı. Tabii buna da tepki var. Gençler böyle olacaklar tabii. Kendi kararlarını alacaklar. Kendilerini illa kul olarak hissederek herkese bu konuda benzer yaklaşım içinde olmayacaklar. İtiraz edecekler gibi eleştirilerle karşılaştı. Dediğim gibi o üçlü fotoğraf bir simgeydi. O simge üzerinden de Türkiye'de böyle laiklikle ilgili gerilim su yüzüne çıktı. Vardı daha önce. Çünkü son dönemde hükümetin propagandalarında dini söylemin, dini bir takım ifadelerin öne çıktığını görüyoruz. O vurguların arttığını görüyoruz. Zaten bunlara dikkat çekiliyordu. Cami kapısında Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar eleştiriliyordu. Ya da cenazelerde aynı şekilde. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı hem Cumhurbaşkanı ile birlikte çok daha fazla görünerek hem de günlük siyasi tartışmalara geçmişte olmadığından daha fazla dahil olarak bu tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Tabii muhalefet tarafından da eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı, özel görevde olanlara cübbenizi çıkartın da gelin ya da üniformanızı çıkartın da gelin diye. Muhalefet aynı şeyi Diyanet İşleri Başkanı'na söylüyor. Yapması gereken iş belli. Eğer siyaset yapacaksa cübbesini çıkartsın gelsin. Çünkü öyle bir konumda ki Diyanet İşleri Başkanı bir şey söylediğinde itiraz ettiğinizde dine mi karşı geliyorsun gibi bir tepkiyle de karşılaşılabiliyor. Türkiye toplumsal olarak hassasiyetler dikkate alındığında bu tip eleştiriler var Diyanet İşleri Başkanı'nda ama bunun bilinçli bir yol olduğunu söyleyen gözlemciler de var. Son dönemde özellikle iktidar partilerinin ekonomideki durum da ortada. Topluma umut verme konusunda sıkıntı duyması üzerine dini referanslara ağırlık vermesi, dini biraz daha fazla öne çıkartması bir siyasi strateji olarak görünüyor ve Diyanet İşleri Başkanı'nda bunun bir parçası olduğu biçiminde tespitler var. İşin enteresan taraflarından birisi de, yani hükümetin böyle bir siyasi projesi olabilir ama Diyanet İşleri Başkanı'nda eğer bir görev verildiyse biri iki yapma ya da belli bazı noktalarda bu strateji uygulanırken Diyanet İşleri Başkanı'nın bir rolü varsa o rolü olduğundan daha fazla toplumun gözünün içine sokma gibi bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Diyanet İşleri Başkanı'nın o duasını, Yargıtay'daki duasını destekledi ve buna karşı çıkmak ilkelliktir dedi. Türkiye bir Müslüman bir ülkedir dedi. Ama buna da itiraz var. Türkiye Müslüman bir ülke midir? Yoksa Türkiye yaşayanların çoğunun Müslüman olduğu bir laik ülke midir? Artık kavramlar da gerçekten birbirine girmiş durumda. Bu arada bugüne kadar birçok faaliyetinde hükümeti destekleyen Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek ise bu din istismardır. Çökmekte olan siyasetler ancak böyle bir şey yapar diyerek bu meselede hükümete çok sert eleştiri yöneltti. O da dikkat çekiciydi. Hükümet yapısına baktığımızda bugüne kadar Vatan Partisi televizyonlarda hükümetin bütün icraatlarını destekleyen bir konumdaydı. İktidar destekleyen televizyonların en fazla çıkardıkları isimlerden birisiydi. O da bu meselede muhalefetle birlikte konum aldı, pozisyon aldı diyebiliriz.
Türkiye'de Covid-19'dan her gün 200'den fazla insan ölüyor. Son gelişmeler nedir bu konuda acaba?
Covid-19'da biraz Türkiye'de kafalar karışık doğrusu. Çünkü vaka sayısı çok yüksek. 23 binlerde, günlük 23 binlerde. Vefat sayısı çok yüksek. 250, 260, 270 insan her gün hayatını kaybediyor. Yani bir gün bir uçak düşse 270 kişi öldü dense Türkiye günlerce bu meseleyi konuşur. Ama her gün 270 kişi ölüyor. Ve Türkiye'de pek bir şey yokmuş gibi de davranılıyor. Okullar da açıldı. Geçmişte bu kadar vaka ve ölüm varken okulların açılması akla bile gelmiyordu. Şimdi okullar açıldı, bir takım tedbirler alındı. O tedbirler tartışılıyor. Bütün yani ilk, orta, lise, bütün hepsi tam kapasite eğitime başladılar. Okullar açıldı ama okullar açılmadan önce mesela havalandırmalarla ilgili tedbir alınması bekleniyordu. Öyle bir tedbir alınmadığı görüldü. Sınıf mevcuttan düşürüleceğine ilişkin bir beklenti vardı. O da olmadı. 50 kişi, 60 kişi, 70 kişi. Çocuklarını bekleyen velilerin kalabalık içinde bütün o tedbirlerden uzak bir biçimde beklemeleri kameralara yansıdı. Ve tüm bunlarda dediğim gibi 260-270 kişinin vefat ettiği her gün 20 binin üzerinde her gün vakanın tespit edildiği bir ortamda gerçekleşiyor. Uzmanların kaygıları yüksek tabii. Bütün Türkiye'de şu anda geçerli olan, etkin olan varyant Delta varyantı. Hızlı bulaşıyor. İnsanlar üzerinde etkisi var. Ama peki nasıl oluyor da Türkiye'nin %50'si 60'ı aşılanmışken bu kadar çok vaka oluyor? Herkesin kafasındaki soru bu. Sağlık Bakanı hastanede yatanların büyük bölümünde %90'ının aşısını tamamlamamış kişilerden olduğunu aktardı. Vefat edenler de aynı şekilde. Aşısı tam olanlardan vefat edenlerin sayısının az olduğunu biliyoruz. %60'larda Türkiye'de tam doz aşılanma oranı. Tam doz derken tabii orada iki Sinovac olanları da tam doz olarak kabul etmiyor Türkiye. Şu anda ona bir doz ekstra yapılması gerekiyor. O konuda yaklaşık 6 milyon insanın da aşılanması bekleniyor. Bunun dışında 18 yaş altında aşılanması gerekenler var. Aşıya karşı olanlar, mesafeli olanlar, tereddütlü olanlar var. Hatta onlar bir miting bile düzenleyecekler. Hükümet buna da izin verdi. Türkiye'de biliyorsunuz son dönemde öyle protesto gösterisi düzenlemek pek mümkün değil, pek kolay da değil. Ama aşı karşıtlarının Abdurrahman Dilipak'ın da içinde olduğu aşı karşıtlarının miting düzenlemesine de önce kaymakamlık reddetti ama valilik izin verdi. Özgürlükler gerekçesiyle. Başka hiçbir alanda özgürlükler pek öne çıkmıyor. Birçok Türkiye'de protesto gösterisine izin verilmezken buna verildi. Bir de ironik bir biçimde pandemi kurallarına dikkat edin diye eylem yapacak olanlara böyle bir öneri de gitti aşı karşıtlarına. Yani bir müsamaha da söz konusu. Bir aşıya ilişkin zorlama yok. Ama tabii aşı olmayınca, aşıya ilişkin böyle bir kaygı, mesafe olunca, tam aşılama sağlanamayınca toplumsal olarak vakalarda aşı olmayanlar çevresinde artıyor. Üstelik varyantlar değişebiliyor, tehlike artıyor. Uzmanlar da buna dikkat çekiyorlar ama aşıda tam başarı sağlanamadı. Mesela öğretmenlerin bile henüz daha %77'si aşılanabildi. Öğrenciler var aşılanamayanlar. Belli bazı okullarda test zorunluluğu var aşı olmayanlara. Test zorunluluğunda pozitif çıkanların yarattığı kaygı da söz konusu. İlk hafta için söylüyorum bunu. Yani bir belirsizlik hali söz konusu. Bu kadar aşı yapılmışken bu kadar vaka olması da tabii Sinovac'ın Türkiye'de etkin olarak kullanılmasına bağlanıyor. Daha çok BioNTech aşısı olanların bu hastalıktan fazla etkilenmedikleri gözleniyor. Tabii korkutan başka haberler de var. Mesela bir Mu varyantından bahsediyor. Daha çok Latin Amerika'da görünen, Amerika'da da etkinliği gitgide artan. Türkiye'de de Mu varyantı gözlendi. İstanbul'da iki vaka tespit edildiğini söyledi Sağlık Bakanı. Daha önce Delta varyantı da bu şekilde başlamıştı. Önce 2, 5, 10, sonra 1 il, 2 il, 3 il, 5 il, sonra bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkin varyant haline geldi. Bu arada hastanelerin yükü de artıyor. Belli başlı bazı bölgelerde, özellikle aşılamanın az olduğu bölgelerde yoğun bakımların dolu olduğunu görüyoruz. Buna ilişkin yetkililerin açıklamaları var. Yoğun bakımlardaki yaş ortalamasının düştüğünü görüyoruz. Dediğim gibi ağırlıklı olarak aşı olmayanlarda bir hastaneye yatma hadisesi gözleniyor ve aşı olmayanların da yoğun bakımlarda hem de vefatlarda yaş düzeyi de aşağıda olmak üzere sayıların arttığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı da dediğim gibi sayı artışını aşı olmayanlara bağlamış durumda. Bir de Delta varyantının etkisi elbette. Yani aşılama belli bir seviyeye geldi ama Türkiye'de pandemiyle ilgili kaygıların zirve yaptığı bir dönem. Önümüzdeki dönemde de tabii bu aşıların yenilenmesi gerekecek. Zamanda aşı olanların o etkisi azalacak aşıların buna ilişkin bir takım programlar yapılıyor. Bir de Türkiye'nin kendi ürettiği aşı ile ilgili de acil kullanım onayı aşamasına gelindiği açıklandı. Eğer bu onay alınırsa Ekim ayında seri üretime geçileceği de söyleniyor. İsmi Turkovak. Eğer yerli aşı da ortaya çıkarsa bununla ilgili de bir etkinlik konusunda ikna edici bir veri ortaya konulursa bundan sonraki süreçte yerli aşının da devreye gireceğini söyleyebiliriz Türkiye'de.
Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Mithat Sancar en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ortak aday konusunda bir açıklama yaptı. Muhalefetin planları nedir acaba Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde?
Aslında iktidara bakarsak seçimlere daha 2 sene var. Zamanda yapılacak diyor. Hem AK Parti hem MHP. Muhalefet ise erken seçim talebini dile getiriyor. Bu arada en çok konuşulan konu da muhalefetin adayının kim olacağı. Şimdi biz ipuçlarını bir araya getiriyoruz. Meral Akşener ben her türlü fedakarlığı yapacağım. Türkiye'nin önünü tıkamayacağım diyor. Bir önceki seçimlerde aday olmuştu. Her parti kendi adayını çıkartmıştı. Muharrem İnce de CHP'nin adayıydı. HDP'nin de kendi adayı vardı. Ama bu seçimlerde Millet İttifakı'nın tek adayla seçimlere girmesi, Erdoğan'a rakip olması beklentisi hakim. Millet İttifakı dediğimiz zaman burada ağırlıklı olarak tabii şimdi ne olacak belli değil ama önümüzdeki dönemde İyi Parti ile CHP'yi öne çıkartıyoruz. Bu ittifaka kimler dahil olacak önümüzdeki dönemde? Mesela Saadet Partisi'nde Oğuzhan Asiltürk üzerinden Cumhur İttifakı'nın bir girişim var. O başarılı olacak mı, olmayacak mı? Saadet Partisi ile Millet İttifakı ile birlikte mi olacak? Onu göreceğiz. Yeni kurulan iki parti var. Davutoğlu ve Babacan. Onların hükümete yaklaşımları belli. Muhtemelen bu ittifakın içinde ya fiilen olacaklar ya da dolaylı destek verecekler. Onu göreceğiz. Burada tabii HDP'nin durumu en kritik olanı. Çünkü HDP'nin oyu da yüksek. Kimse görmezden gelinemeyeceğinin farkında. Ama İktidar Partisi HDP ile yan yana gelindiği anda hemen terör bağlantısıyla Millet İttifakı ortaklarına özellikle de milliyetçi yanı biraz daha ağır basan İyi Parti'ye yükleniyor. Oradaki ittifakı bozmak için bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. HDP ortak aday konuşulabileceğini söyledi. Nasıl bir sonuç olacak, nereye doğru gidecek bunlar henüz belli değil. İttifak ortakları adayın isminden çok şu anda özelliklerini öne çıkartmaya çalışıyorlar. Demokrat olacak, dürüst olacak, bütün Türkiye'yi kucaklayacak, kısa süre içinde Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek, elindeki gücü kullanma hevesi içinde olmayacak, paylaşacak bir isim diyorlar. O isimler konuşuldukça tabii belediye başkanlarının isimleri öne çıkıyor İstanbul, Ankara. Ama Kılıçdaroğlu'nun da artık isminin konuşulduğunu söyleyebiliriz. Meral Akşener'in de aynı şekilde. HDP'nin önerisine doğrudan bir yanıt beklemek zor Millet İttifakı'ndan. Ama önümüzdeki süreçte ya doğrudan ya dolaylı olarak yapılacak görüşmelerde bir ortaklaşma bir ya da Millet İttifakı'nın göstereceği bir adaya HDP'nin destek vermesi gibi bir hadise olabilir. Ama dediğim gibi bunlar açısından erken daha seçim sistemi değişecek. O seçim sistemi %7'ye inecek baraj ama başka neler değişecek onlar görünecek. Bunun düzeni nasıl değiştireceği de bir şekilde tespit edilecek. Ondan sonra biraz daha fazla ittifaklar arasındaki trafiğin artması mümkün görünüyor.
Yavuz Bey son dönemde 17-25 Aralık 2013'te hükümete yönelik iddialar konusunda sürekli açıklamalar geliyor. En son eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da bu konuda konuştu. Ne dedi acaba?
17-25 Aralık'la ilgili tartışmaların da devam ettiğini görüyoruz Türkiye'de. Bu süreçte en kritik açıklamalardan birini o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu yaptı. Çünkü bugüne kadar işte mecliste komisyon Yüce Divan kararı vermedi 4 bakanla ilgili. O nedenle de işte genel kurulda da reddedildi. Bu mesele bitti. Kimsenin de bir dahli olmadı gibi değerlendirmeler yapılıyordu. Dönemin komisyon başkanı da benzer açıklamalar yaptı. Ahmet Davutoğlu bunun böyle olmadığını aktarıyor. Bir başbakan olarak 4 bakanın Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini düşündüğünü tekrarladı. Ama bunu yaparken de nasıl bir trafik olduğu içinde olduğunu da anlattı. Cumhurbaşkanına gittim dedi. Onunla konuştum, onu ikna ettim. Sonra bakanları çağırdım dedi. Bakanlardan birisi biraz tehditvari konuştu dedi. Zafer Çağlayan'mış o isim. Ve işte eğer biz Yüce Divan'a gidersek şöyle olur böyle olur gibi ifadeler kullandığını aktardı Ahmet Davutoğlu. Buna rağmen partiyi de yıpratmamak için, meclis grubunun da bu işte bir riske girmemesi için bakanların kendi talepleriyle Yüce Divan'a gitmeleri konusunda ısrarcı olduğunu ama son anda Cumhurbaşkanı devreye girdiğini, kendisini Cumhurbaşkanı'nı aradığını ama ikna edemediğini aktardı Davutoğlu. Üstelik Cumhurbaşkanı'nın hediyeden yolsuzluk çıkar mı biçiminde meseleye bakışını ortaya koyan bir cümle ettiğini de söyledi. Bunu kamuya açık olarak söyledi. Burada bir yargılanma olmadı 17-25 Aralık'la ilgili. Evet, hükümete yönelik bir siyasi darbe girişimiydi bu. Doğru ama bir takım yolsuzluk iddiaları da insanların gözünün içine sokuldu. Onlarla ilgili bir yargılama olmaması neticesinde de her fırsatta, her noktada, her açıklamada bu meseleler tartışılmaya devam ediyor. Yani bir suçlanan, geçen işte Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Suçlanan bir ismin aklanmasına da fırsat verilmedi. Toplumun adalet yerini bulsun talebine de fırsat verilmedi. O nedenle hala tartışılıyor bu mesele ve son açıklama gerçekten çok kritik, çok önemli Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklama.